Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, hep beraber oturalım, konuşalım. Amacım bugün karpuz kabuğu düşürmek değil. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz ki aslında bunu yapmaya son derece teşne insanlar var bugünün yayının başlığında olan şeyle ilgili olarak. Benim derdim o değil ama bir yandan da yaşanan gelişmelere bakılınca gidilen yeri görmek artık görmemek daha doğrusu imkansız hale geliyor. Neden? Ulaştırma Bakanı biliyorsunuz biz yayının içinde birer cümleyle geçtik ama bu aslında bir bakışı ve bakışın ötesinde önümüzdeki döneme ilişkin AKP siyasetini belirleyen bir cümle, öyle bir bakış. O nedenle kendisinin bu sözüne önem veriyorum, yoksa zerre kadar ciddiye alınacak hali yok. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, ismi geçelim, ismin hiçbir önemi yok, daha önce konuşmuştuk çünkü oraya gelmelerinin gerekçesi liyakat falan değil. Yani atıyorum dünyanın en iyi ekonomistlerinden biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olur. Büyük böyle emeklerle çağırırsınız, kendisinin önüne imkanlar sunarsınız ya da o kadar yurtsever biridir ki der ki ben bırakıyorum işi gücü kardeşim, burada çalışacağım. Gelir, o zaman bir ismi olur ya da yaptığıyla birlikte hakikaten anılacak bir şey olur. Ulaştırma bakın hiçbir önemi yok diğer bakanlar gibi. Yaptıklarıyla değil yapamadıklarıyla anılacağı için o gün anmakta fayda var. Bugün sadece unvanını söylemek yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İstanbul'da bakanlık tarafından inşaatı tamamlanan metro duraklarına U harfli tabela kullanılmasına ilişkin ulaştırmanın U'sudur. İsteyen underground anlasın, isteyen U-Bahn anlasın. Biz Ulaştırma Bakanlığı olarak yaptığımız metroların ismini U yapıyoruz. Böyle konuşmuş adam. Yani açık açık hala bu saçmalığı savunabilecek durumda. Oysa biliyorsunuz iki gün önce burada konuştuk. Çorlu tren faciasında kaybolan 25 canın ardından, bir katliamın içinde yok edilen 25 canın ardından dün sabah İstanbul Tuzla'da kafa kafaya çarpışan ama hani trencilerin kendi tabiriyle, demir yolcuların kendi tabiriyle sadece tampon değdiren, çok şükür ki hızlı bir çarpışma yok ama ona rağmen 7 yurttaş hafif yaralanmış durumda. Bu tren kazasının ardından hiçbir şey olmamış gibi hayatımız devam ediyor bizim. Yani yüksek hızlı trenin girdiği raylarda öbür trenin ne işi var ya da sinyalizasyon hatası mı oldu? Bu soruların hiçbirinin bir önemi yok Türkiye'de. Çünkü istenen şu, iktidarın yaptığı hiçbir şey eleştirilmesin. Oysa bu bir saçmalık. Önce adını koymak lazım. Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı yerden göğe kadar saçmalıktır. Her şeyi bırakın, o tek tabelaya harcanacak plexiglas için verilecek para bile ziyandır, haramdır, günahtır eğer inanıyorsanız. Gerek yok ki, insanlar oraya metroya binmek için gidiyorlar. Yani istersen underground'da, istersen U-Bahn'de falan, böyle bir sıkıntımız yok bizim. Ama böyle bir zihniyetle yönetiliyoruz 19 senedir. Öyle bir zihniyet ki bu. Günlerdir biliyorsunuz bir köpük yaratılmaya çalışılıyor. Sosyal medya üzerinde de yaratılıyor. Siyasetin kendi içinde medya yoluyla da yaratılmaya çalışılıyor. Düşen oylar ortada artık son derece net. Bekir Ardır'ın dünkü sözlerini muhtemelen duymuşsunuzdur zaten. Yani HDP'nin şu anda kendi başına oy oranının bile %15'i zorlayabileceğini söylüyor ki bu konularda böyle boş atıp dolu tutmaya çalışan bir insan olmadığını biliyorsunuz Bekir Ardır'ın. Türkiye'ye yönelik çok ciddi analizler üzerinden çalışıyor adam. Ve buna rağmen bunları gören iktidar bileşenleri dediğimiz işte bir yanda AKP var, bir yanda onun küçük ortağı MHP var, bir de Büyük Birlik Partisi'nden bir kişi var. Onların kurduğu birlik düzeni insanlara şunu anlatıyorlar. İktidarın devamı zaten o kadar kaçınılmaz, öyle mukadder ki biz seçimi zamanında yapacağız. Oysa onlar da bal gibi, buz gibi, boru gibi biliyorlar ki hazinenin tam takır hale geldiği, kabaca eksi 40 milyar dolarlık bir döviz rezervi çırpınışı içinde olduğu bir dönemde isterseniz Merkez Bankası Başkanı'nı değil IMF Başkanı'nı konuşturun, ekonomiye olan güvenin sağlanabilmesi için bir takım istatistiklerin yerine gelmesi lazım. Yani burada söylenenlerin tamamı sadece dudakların arasından çıkan birkaç kelimeye dayanıyor. Onun dışında hiçbirinin istatistiki bir veriyle desteklenmiş hali, bilimsel bir temeli falan yok. 11 Eylül'de aşı karşıtlarının yapacağı bir mitingden bahsediliyor mesela. Bugüne kadar sadece sağ elini sol koltuk altına sokup zort zort diye ses çıkartan 10 kişi bir araya gelse, iki ayrı özel çevik kuvvet timi yollayan iktidar hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Oysa bakın, bir yandan şu destekleniyor Türkiye'de. Aşı olun, aşınızı yaptırın falan demeye de çalışıyor hükümet, Sağlık Bakanlığı. Çünkü her gün insanlarımız, yüzlerce insanımız ölüyor bizim. Ağustos'un başından beri binlerce insan kaybettik. Ve bunu gören iktidar, buna rağmen mesela böyle şeyleri daha bıdırdanma aşamasındayken tepesine çökmesine rağmen şimdilik ses çıkartmıyor. Onun yerine bu saçmalıklara devam ediyor. Yani şöyle şeyler yapılıyor mesela. Türkiye'de artık yeni OVP'mizle birlikte yılda 16 katrilyonu yutacak bir kara delik olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başında oturan zart çıkıp abuk sabuk konuşuyor mesela, medyada yalanlama yoluna gidiliyor. Bugün Ahmet Hakan da yazmış. Ya onun söylediği aslında diyor laiklik hatırlatması da olabilir. Ne gerek var peki? Neden kaşıdır ki böyle bir şey? Neden Ulaştırma Bakanı durduk yerde havaalanından gelen, üstelik 2 sene önce biteceğine söz verdiği bir havalimanı metrosunun tepesine çıkışına U harfi koymakla uğraşır? Bunlar yeni şeyler değil ki. Bunlarla uğraşılması gerekiyor. Çünkü iktidarın şöyle bir telaşı var sadece. Ya bugüne kadar bir şey yapılamadığı ortada. Yani yol yaptılar felsefesi bile bir yere kadar devam edebiliyor. Hal böyle olunca da sürekli olarak yeni bir takım saçmalıklarla ortaya çıkmak gerekiyor. Destekçi medya. Kaçınılmaz. Ama medya öyle bir bölünmüş durumda ki bugün harf aslında yapıştırma, yani yapıştırırlar mı, dövme olarak mı yaparlar, kola bant şeklinde mi yapılır, hangisini tercih ederler bilmiyorum ama ayrı medyadan başlamak zorunda. Yani bence M konmalı bazılarına. Hayır, medyanın M'si değil, müptezelin M'si konmalı. Çünkü çıkıp televizyon ekranlarında ben mavi tik alamadım diye konuşan bir grup soytarı ve ona eşlik eden, neden bu adam mavi tik alamadı, gerçekten bir milli güvenlik sorunu mudur diye ona eşlik eden bir grup daha soytarı sadece buna hizmet ediyorlar. Bunun gazetecilikle bir alakası yok ki. Yani sosyal medya uygulamalarıyla sabahtan akşama kadar kavga edeceksiniz. Ekim'de meclis açılsın. Hemen bir düzenleme yapacağız diyeceksiniz. Bunu Diyanet İşleri Başkanınıza söyleteceksiniz. Sanki çok haddiymiş gibi. Ama bir yandan da çıkıp sosyal medyada bu çocuğa neden mavi tik verilmedi diye tartıştıracaksınız. Üstelik bunu yaparken hani iktidarın bir dönem göz bebeği olabilmek için atmadığı takla kalmamış, uluslararası dünyanın en tanınan haber kanallarından birinin lisansını kullanan CNN Türk'te yapacaksınız bunu. Yapan bir gazetenin genel yayın yönetmeni olacak. Hayal gibi değil mi? Daha doğrusu kabus gibi. Ama gerçek. Maalesef böyle şeyler yaşanıyor. Medyanın bir kısmına M, müptezelin M'sini yapıştırmak gerekirken vatandaşları da parti tercihine göre ayrıma tabi tutmaktan başka çaresi yok artık iktidarın. Çünkü kendisinden yana olanların artık sayılabilecek kadar az niteliğe geldiğini görebiliyoruz. Hepimiz çok net bir şekilde, hani sokakta cep telefonunu uzat diyen amcalar dışında, mikrofonlara, uzatılan mikrofonlara abuk sabuk konuşan, ben çok mutluyum, dün geldim yurt dışından, 1 euroma, 1 euroma 10 Türk lirası veriyorlar deyip mutlu mesut burada kalacağı 20 günün hesabını yapan teyze dışında destekleyen kalmadı. Ama buna rağmen elindeki sürenin açılımını kullanmayı tercih ediyor iktidar. Neden? Anayasada daha önce yapılan ve düşünün Burhan Kuzu'nun oluşturduğu, artık daha beteri nasıl olur bilmiyorum ama Burhan Kuzu'nun oluşturduğu bir anayasal düzen içinde adamların tutup anlatmaya çalıştıkları şey şu: biz gidersek her şey biter, biz yapmazsak bunlar hiçbir şey yapmaz. Oysa bugüne kadar bir yandan da iddia ettikleri şu ki 19 yıllık iktidar boyunca tek başlarına gündemde kaldıkları için bu kadar şeyi yapabildiler. Yani Türkiye diğerlerini denemedi ki. Ne olacağını hiç kimse bilmiyor. Şimdiden böyle bir ayrıma başlamanın gerekçesi bu. Yani bu metroyu biz yaptık deyip oraya U'yu koyup yerden 35 metre yükseğe koyacaksınız ki insanlar kafalarını kaldırdıklarında bunu kim yaptı diye sorsunlar. Sorunun cevabı ne? Adını demin okumadığım Ulaştırma Bakanı mı? Eğer öyleyse Ulaştırma Bakanı'nın çok daha önce çözmesi gereken sorunlar var. Yani Çorlu tren katliamında ölen 25 insanın ailelerine hesap vermekte başlayabilir mesela. Sadece bu değil ki. Bakın, bir yandan iktidarın yanında olup nimetlerinden yararlanmaya çalışan kuruluşlar, diğer yandan aman hocam dışarıdayız, bizim destekçilerimizi de unutmayalım diyerek hesap yapmaya devam ediyorlar. Bugün Eylül'ün 9'u. Çok önemli bir gün biliyorsunuz. 99 yıl önce bugün İzmir'in 1312 günlük düşman işgalinden kurtuluşu ve Anadolu'da ulusal bağımsızlık mücadelesinin kesin zaferinin ilan edildiği gün bugün. 99 yıl olmuş. Ve bununla mücadelesi bitmeyen tipler bir yandan başka yarışların içindeler. Yani onlar hamaset körüklüyorlar 9 Eylül günü. Ama 9 Eylül'ün şöyle de bir özelliği var. Tam da bu haftalarda genelden geçmişe dönük olarak baktım. Normalde 5'e 6'sı gibi açıklamış. Memursen biliyorsunuz önemli bir konfederasyon. Neden? Çünkü iktidara göbek deliği kadar yakın. Üstelik o kadar yakın ki memurlarla yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde tek başına temsil yetkisine sahip. Gerçi temsil yetkisini nasıl kullandığı memurlar tarafından biliniyor. Partili partisiz bütün memurlar tarafından. Ne saçma değil mi? Memur partili hangi partiden olduğuna bağlı. Yani iktidar partisini destekliyorsan parti kaydının olması bile emin ol sorun yaratmayacaktır. Parti adına açıklama yapman da sıkıntı yaratmayacaktır. Değilsen vallahi yandı gülüm keten elva. Bu memursen her ayın 5'inde 6'sında genelde hep 5'ine denk getirmişler ama açlık ve yoksulluk sınırı açıklıyor. Hani burada hep konuşuyoruz ya Türk İş'in, DİSK'in, KAMUSEN'in açıklamaları var. Ben istedim ki bugün Memursen üzerinden gidelim biz. Çünkü Memursen madem ki iktidarın dibinde, madem ki bu insanlarla pazarlığa oturabilecek kadar güçlü, o zaman onun açıklamalarında hiç değilse iktidarı rahatsız etmeyecek bir takım unsurlar olması gerekiyor değil mi? Memursen'in açıklamasına göre, bugünkü açıklamasına göre, Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2909 liraya yükselmiş durumda. 90 kuruşu var. Yani sizin için 2910 lira da yapabilirdim. Hadi 1 lira geri gideyim ben. 1 lira 90 kuruş benden çıksın. 2908 lira diyelim eğer istiyorsanız. Bu açlık sınırı insanların. Hani hep deniyor ya en düşük memur maaşını nereye çıkarttık? Onu göstermeye çalışıyor. Ve yoksulluk sınırı 8263 liraya yükselmiş durumda. 8.263 liraya. Şimdi soruyorum. Hani televizyonda yorum yapan bir eski futbolcu, bir spor yorumcusu, bugünün spor yorumcusu değilseniz eğer 8.000 lirayla geçinmeye çalışan insanlar var ya bu ülkede diyebilir misiniz? Memursen diyor. Yani Memursen'in Rıdvan Dilmen'den bir farkı yok ki. Aynı şeyi söylüyordu. 8.000 liraya geçinmeye çalışan insanlar var. İkinci soru, kaç kişinin evine 8.000 lira giriyor? Günlerdir sosyal medyada benim artık gece çalışırken yayının son toparlamalarını yaparken saat 1 civarı sıklıkla görmeye başladığım bir tweet silsilesi oldu. Yani o kadar net denk geliyor ki eskiden hatırlarsınız sosyal medya çok değil bundan 3-4 sene öncesine kadar. İnsanların kullanmadıkları giysilerini, bir takım eşyasını, onun dışında işte geçmişten, eski dönemden kalan kitaplarını falan paylaşıp birilerine yardım için organizasyon oluşturmaya çalıştığı bir yerdi. Şimdi insanlar tekil olarak kıyafet istiyorlar. Gerçekten bir yaşında çocuğum var. Onun için kullanmadığınız temiz giysi varsa ne olur yollayın bana diyor mesela. Sosyal medya bunun için kullanılır durumda. Çöp karıştıran insan artık bu ülkenin rutini. Ve buna rağmen bunu görmeyen 8.000 liraya yaşamaya çalışan insanlar var ya bu ülkede diyenlere Memursen destek atıyor. Diyor ki 8.000 yetmez 8.263 lira onun da 11 kuruşu var ama neyse 11 kuruşu görmezden gelebiliriz. 8.263 liran yoksa sen yoksulsun diyor. Yoksulluğun sınırı bu kadar yükselmişken Türkiye'de, açlığın sınırı bu kadar dibe batmışken insanlar nerede yaşıyorlar? Yani Ulaştırma Bakanı'nın metronun çıkışına koyduğu at kadar U harfinin peşinde mi insanlar? Emin olun bir halka tatlısı olsa U, Ulaştırma Bakanlığı dağıtsa herkes daha mutlu olur. Karınları doyar en azından. Şu an için aç insanların yaşadığı, %40'ının açlık sınırının altında yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Onların çoluğunu çocuğunu kattığınız zaman bu ülkenin yarıdan fazlası birilerinin oluşturduğu ittifakın çoktan dışına çıkmış durumda zaten. Açlığın getirdiği bir ittifak var insanlarda. Ve iktidar çok iyi biliyor ki bütün temsilcileri eliyle goy goy olmazsa eğer bu insanların hayatlarını sorgulamaları kaçınılmaz. Din üzerinden bakın isterseniz. Bu kadar fazla din baskısı altında olunan bir dönemde insanların deizme, ateizme kaçışı tesadüf olabilir mi sizce? Bugün bu uygulamayı sağlayanlar sadece kendileri. Hiç kimsenin dahli yok. Yani bu ülkede Adalet ve Kalkınma Partisi 2001 yılı Ağustos'unda kurulmadan önce de dini kurallara uygun yaşayan insanlar vardı. Ve onlar hani sıradan hayatlarına, hepimiz gibi sıradan hayatlarına devam ediyorlardı. Ama bunu toplumsal yaşam düzleminin içine ittirmeye çalışan bir iktidar. Üstelik şu yalanla kimin hayatına etkide bulunmuşuz ya? Kimin hayatını zorlaştırmışız? Buna destek verecek bir takım yetmez ama evetçi üç V'lilerle beraber hareket ederek üstelik. Evet ya, böyle şeyler olmadı. Bir bakalım, önce bir şans verelim denilerek iktidara getirilen insanlar bugün herkesin hayatının tek tipleştirilmesi için uğraşıyorlar. Bundan 3 yıl önce yaptık ilk tek tipleştirme yayınını. Gerekçemiz de o dönem gündemde olan bir kanuni düzenlemeydi. Şunu anlatmaya çalıştım ya, herkese uyan kanunlar yapılmalı. Kuşkusuz kanunlar toplumun tamamını kapsamak zorunda olduğu için herkesi tek tek memnun edemez. Ama ortalama insan aklını, insan zekasını ve sıradan insan yaşamını tatmin etmek zorundadır bütün kanunlar. Şimdi yaşananlara bakın. Mesela radyo televizyon üst kurulu bir takım düzenlemeler yapıyor. Kafasına göre iktidar karşıtı herkesi takır takır bir yandan yok etmeye çalışıyor. Öbür taraftan ana avrat küfredilen iktidar yanlısı televizyonları görmezden geliyor. Hiç utanmadan yapıyor üstelik bunu. Rütük'ün başındaki Zart mesela çıkıp şunu söyleyebiliyor. Daha öncesinden sen bir programla ilgili, bir televizyonda yayınlanan herhangi bir şeyle ilgili olarak görüş beyan ettin deyip bir Rütük üyesini toplantı dışında bırakabiliyor. Oysa kendisinin de açık açık görüş beyan ettiği bir konuyu geçen hafta gündeme almayarak idare etti. Bu hafta ne yapacak ben merak ediyorum. Toplantının içeriğinde muhtemelen kendisine dışarı çıkması söylenecek. Nasıl direnecek, nasıl dayanacak, utanacak mı acaba, yüzü kızaracak mı? Çok merak ediyorum ben. Oysa biz burada sıkça konuştuğumuz gibi belki pek çok şeyin ötesinde en acısı olarak toplumsal ayıplama mekanizmasını çoktan unuttuk. İnsanların kollarına takacağı A harfi ayıbı sembolize edeceğine AKP'yi sembolize ediyor artık. Ve insanlar birbirlerine söylemekten imtina ediyorlar. Gün içinde o kadar çok mail alıyorum ki ben. Yaşadıkları, gün içinde başlarından geçenlere ilişkin yazdıkları var insanların. Ve her biri uygulanan, kendilerine uygulanan toplumsal ayrımcılıktan şikayet ediyorlar. Kimi okulunda özel eğitim gerektiren çocuğunun tavuk kümesi gibi bir yere kapatılmasından şikayet ediyor haklı olarak. Kimi iş yerinde uğradığı ayrımcılık sonucu sesini çıkartırsan sokakta 3.30 paraya çalışmaya bekleyen 10 milyonlarca insan vardır tehdidinden şikayet ediyor. Okulundan, öğrencilerinden uzaklaştırılan öğretmenler, atanamayanlar, emeklilikte yaşa değil taşa takılanlar hepsi gün içinde bas bas bağırıyorlar. Ama herkes cebine bağırıyor Türkiye'de. İktidar da çok iyi biliyor ki o insanlar sandık geldiği gün bağırırlarsa, herkes kendi içine bağırdığını sandığın içine atarsa hayatı çok zorlanacak. Yani Ömer Çelik çıkıp mesela şunun o zaman hesabını vermek zorunda. Kendisine zor, hoşlanmayacağı bir soru soran muhabiri neden basın toplantısını almadı anlatmak mecburiyetinde kalacak. Sandık onu gösterecek çünkü. Ekonomide siz istediğiniz kadar goygoylayın, şişirin, yalanlar söyleyin. Yani enflasyon oranını değil de mesela çekirdek enflasyonu, maliyet enflasyonunu koyun onun yerine. Merkez Bankası buna göre hedef belirlesin. Uygulanan, çıkan orta vadeli programın ne kadar saçma, öngörüden ne kadar uzak olduğunu herkes, bu işten anlayan herkes görecek. Sadece bunlar değil ki, sağlıkta uygulanan saçmalığı, dün Sağlık Bakanı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama. Mesela muhtemeldir ki kış aylarının artık ortalarına gelindiğimiz zaman 2 doz BioNTech aşısı olmuşlara da 3. bir hatırlatma dozu yapılması gerekliliğini ortaya koyacak. İyi de bunu söyleyen insan 11 Eylül'de yapılacak mitingle ilgili tek cümle söyledi mi? Söyleyemez ki. Söyleyemez. Çünkü onlar potansiyel oy sahipleri. Yani oradan AKP'ye dönecek her bir oya ihtiyaçları var. Yani bugün sağlığımız da, ekonomimiz de, cebimiz de, gırtlağımız da tamamen siyasete endekslenmiş durumda. Hal böyle olunca da kolumuza birer tane harf takmanın zamanı geldi. Parti tercihlerine göre ayrılsın insanlar. Ama mesela MHP'liler ne yapacaklar bu tercih içinde? Oraya MHP'nin M'sini, H'sini ya da sadece P'sini koymanın bir manası yok. Çünkü öyle bir parti yok ortada. O parti Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içine girmiş, artık simbiyotik hayat, yani bir şekilde ondan faydalanarak yaşanan bir hayat sürüyor. Ne yapacaklar insanlar? Parti tercihlerine göre böldünüz. İttifaklar ne olacak? Mesela Türkiye'de küfretmenin serbest olduğu bir ittifak grubu var. Millet İttifakı deniyor adına. İktidarın yanında olmayanların oluşturduğu. Biraz çekingen bir ittifak, doğrudur. Yani İyi Parti, Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi yan yana geliyor. Ama HDP ile fotoğraf vermekten kaçınılan bir görüntü sergiliyorlar. Olabilir. Ama mesela HDP'nin başındaki insan çıkıp biz ortak aday konusunda sıkıntı yaşamıyoruz dediğinde İsmail Küçükkaya'ya bir tedirginlik başlıyor bu sefer. Bugün tuhaf bir şekilde mesela geçmişte kendisi hoca efendisinin ayaklarının altını yalarken falakaya sopa tutmuş tiplerden bir tanesi gönül rahatlığıyla zillet ittifakı diyebilir miyiz diye soruyor. Ve anlattıktan sonra teröre destek veriyor bunlar. Tabii ki zillet ittifakı diyor, diyebiliriz diyor. Soru. Herhangi bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin ve Mustafa Destici'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile ilgili böyle bir ifade kullanan insanın başına ne gelir Türkiye'de? Hiçbir şey olmasa troller boğar değil mi? Adalet bunun neresinde? Bu ülkenin yargı sistemi çalışıyor. Yeni yargı yılı açılışında Diyanet İşleri Başkanı ile avuçlarını açarak Yüce Tanrı'ya şükürler yollayan, dualar yollayan bir Yargıtay Başkanımız var. Ama adalet böyle bir şey değil ki, böyle uyarlanamaz. O zaman hakimlerin koluna ne yazacağız? Savcılara ne yazacağız, savcılara? Her şeyi bırakın. Ortada gencecik insanların yok edildiği trafik kazalarında ekmek almaya giden bir kadının herkesin gözünün önünde, üstelik 101 promil alkollü bir alçak tarafından katledildiğinin görüntüleri olmasına rağmen adım atılmıyor. Geçin onu ya. Ya çok basit bir şey söyleyeceğim. Bu ülkenin en önde gelen medya figürlerinden bir tanesi o dönem kavgalı oldukları için ülkenin başka bir medya figürüne Mehmet Ali Erbil'e yanında çalışan hizmetçiye tecavüz ettin sen dedi. Bu ülkenin savcıları kıpırdamadı bile. Ne bekliyorlar? Hani bir gün çarkı feleğe katılırım ben de orada o çarkı döndürdükten sonra belki şansıma çıkan ütüyü bana vermez diye mi korkuyorsunuz? Öyle bir şey yok ki. Sizin üzerinizdeki cübbe bunların tamamını reddetmenizi gerektiriyor. Onu giydiğiniz anda bitiyor o bağlantılarınız zaten. Yaprak kımıldamıyor, yaprak. Bu ülkenin bir Adalet Bakanı var. Bu ülkenin bir Adalet Bakanı var, isminin bir önemi yok. Yarın o da değişebilir çünkü. Ama Adalet Bakanı'nın yapması gereken şeyler var. Milim kımıldamıyor kimse ya. Milim kımıldamıyor. Ve buna rağmen deniyor ki Ulaştırma Bakanlığı yapılan hizmetler ayrılsın kardeşim. Kim kimin ne yaptığını bilsin. Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı havalimanından çıkan metroya biz aslanlar gibi U harfini çaktık. Hadi bunları yaptık. Mesela bu ülkede her gün yüzlerce insan Covid'den aşılanmadığı için ölürken, sağlık çalışanları takır takır canlarını yitirirken, 1,5 senedir artık insanlıktan çıkmışken yorgunluk yüzünden, o insanlara reva görülmeyen 3600 ek göstergeyle ilgili ne yapacaksınız mesela? S yazdığınız zaman onun koluna, sağlık çalışanı olduğunu ama 3600 ek göstergesini almadığı için mutsuz olduğunu mu söyleyeceksiniz? Nasıl yapacaksınız bunu? Herkesi ayrıştırdınız. O insanları da siz ayrıştırdınız zaten. Bu ülkede atanamayan öğretmenler sorunu var mesela. Deniyor ki dün bir müjde gibi 15 bin yeni öğretmen alacağız. Oysa öğretmenlerle ilgili çalışan bütün sivil toplum kuruluşları ve sendikaların açıkladığı gibi 100 binin üzerinde öğretmen açığımız var bizim. Bunu herkes biliyor. Herkes biliyor. Sınıflar tıklım tıklım, bir tek öğretmen yok. Onun için yeni ders yılı açılışında ya hiç aramıza öğretmen almadık diyebiliyor bu işin sorumlusu olan insan. İçinize almıyorsunuz zaten öğretmenleri. Sıkıntı da burada başlıyor ya. Öğretmenleri sallamıyorsunuz, tanımıyorsunuz. Onlar konuşsun istemiyorsunuz siz. Memurun muhakemat kanunu, yani memurların her konuda görüş beyan etmesini engelleyen kanun sadece onlarda geliyor aklınıza. Mesela aile hekimleri sıkıntılarını anlattığında çöküyorsunuz, ceza puanıyla cebinden parasını alıyorsunuz. Çünkü çok iyi biliyorsunuz ki meslekten o insanlara mesleki men anlamında yapabileceğiniz bir şey yok. Çünkü mesleklerini etkileyecek kötü bir davranış içinde değiller. Ama parasını alarak cezalandırmaya çalışıyorsunuz o insanları. Onlara ne yazacaksınız kollarını? Ayrıştırdığınız her harf topluma işlediğiniz bir kabahatin göstergesi olacak. Yani dışarı çıkarttıklarınızın tamamında yaptıklarınızı değil yapamadıklarınızı göreceksiniz. O insanlar kollarında o bantla, alınlarında belki o dövmeyle gezerken kimin kime ne yaptığını herkes görmüş olacak aslında. Yürüyen reklam panolarına dönecek koskoca ülke. Siz isterseniz Ulaştırma Bakanlığı üzerinden ayrıştırın, ayrıştırmayı deneyin ama hayatlarına girdiğiniz insanları bundan sonrası için birbirlerinden koparma şansınız yok. Araya girdiğiniz, insanların arasına nifak tohumu gibi soktuğunuz, işte yasa dışı göçmenler, zorunlu sığınmacılar falan. Bakın o proje de tutmadı. Bitti. Ya Türkiye'nin yasa dışı sığınmacı sorunu bitti mi? Hiç haber görüyor musunuz siz bununla ilgili? Ne oldu? Bir gün böyle ortadan yok mu oldu bu insanlar? Hayır. Sadece bir İçişleri Bakanlığı genelgesi gördük biz. Herkes kayıtlı olduğu ile gidecek. Ya demek ki hepsi gitti kayıtlı oldukları ile. Yani Türkiye'de kırmızı ışıklarda eskiden arabanın camına atlayan, Ferhan Usta'nın söylediği gibi araba camı kirleten çocuklar değil de şimdi o el açıp dilenen yasa dışı göçmenler yok demek ki. Bütün trafik ışıkları temizlendi. Her şey rahatladı, öyle mi? Hayır, artık kullanışlılığı bitti. Yeni bir projeye ihtiyaç var. Ve o yeni proje bu saçmalık üzerinden Ulaştırma Bakanlığı'nın U'su üzerinden falan yürüyemez. Burada sadece acizi görüyor insanlar çünkü. Yapılan onca metro çalışmasının içinde Ulaştırma Bakanlığı'nın üstelik söz vermesine rağmen zamanında bitiremediği metroyu görüyor insanlar. Ona rağmen çıkıp oraya at kadar bir U koyuyorlar. Biz hepimiz bütün bunların içinde parça parça ayrıştırmaya çalışıyoruz. Aklımdan geçen, size de söylediğim, yayının başında da anlatmaya çalıştığım, karpuz kabuğu düşürmek değil birilerinin akıllarına. Sadece şunu hatırlatmak. Ya ayrımcılığı yaptınız zaten. İnsanların kollarına bir bant, bir harf, alınlarına bir dövme yaptırmanıza gerek yok. Bu insanları patates, soğan satanları bile terörist, vatan haini ilan ederek yaftaladınız zaten. Ama herkes bugün biliyor ki Türkiye'de bir tek büyük var. Sizden de büyük, beşten de büyük, Birleşmiş Milletler'den de büyük. Memur Sen açıklıyor onu. Yani iktidara göbek deliği kadar yakın o kuruluş. İktidara o kadar yakın ki memurlar adına söz sahibi olup memurları masada satan kuruluş. O bile çıkıp diyor ki bugün Türkiye'de açlık sınırı 2909 liradır. Yoksulluk sınırı 8263 liradır. Bunun altındaysanız eğer ya açsınız ya yoksulsunuz. Ama her şeyin önünde ayrılmış durumdasınız. Bir tek kollarınızda harfler eksik. Harfler tamamlanır mı? Umarım yapmazlar. Umarım yapmazlar ama zihniyet olarak çoktan o harfler kazınmış durumda zaten hayatlarımıza. Bugün 9 Eylül, İzmir'in 1312 gün sonra işgalden kurtuluşu, işgalin ardından Yüzbaşı Şerafettin, Teğmen Hamdi ve Teğmen Ali Rıza'nın orada bayrağı çekip buranın artık istiklalin, bağımsızlığın sembolü olduğunu ilan ettiği gün. Bugün aynı zamanda bir ölüm yıl dönümü. Bundan 37 yıl önce önemli bir sinemacı Yılmaz Güney'i kaybettik. Önemli bir oyuncuyu ama önemli bir fikir adamını aynı zamanda. Görüşlerinin hepsine katılırsınız, katılmazsınız. Mesela ben kadına şiddet konusunda çok eleştirenlerden biriyim Yılmaz Güney'i. İnsanları varlıklarının içinde bu parçaları da unutmadan anmak, unutmadan söylemek gerekir bana kalırsa. Ama hiçbir şey yaptığı sürüyü, duvarı, ağıtı unutturamaz bize. Baskıya karşı direnişini unutturamaz. Ona da rahmet dileyerek bitirelim bugünkü yayını. Bugünkü yayın bir parça unutulanlar üzerine oldu. Zaten genelde hafıza tazelemek üzerine yapıyorum. Ve son hafıza tazeleme size, ya bu yayın sürsün kardeşim, benim de desteğim olsun da ben ya hatırlayamıyorum ne yapıyorduk ya da bilmiyorum nasıl yapıyorduk diyenler için. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bu yayını destekleyebilirsiniz. YouTube kanalına abone olmanız benim için son derece önemli. Sadece abone olmanız değil, abone olduktan sonra şu yukarı doğru baş parmak işaretini kullanarak orada beğen tuşunu, tabii yayını beğendiyseniz, tıklamanız da son derece önemli. Neden? Çünkü siz bunu ne kadar çok yaparsanız YouTube'da bu yayını bilmeyen insanlar o kadar fazla önerecek. Diyecek ki bak böyle bir şeyler izliyor insanlar. İstersen sen de takıl. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim ben size. Ama hepsinin çok ötesinde bir destek yolu var. Ve o hiç değişmedi, bundan sonra da hiç değişmeyecek. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden yapabilir miyiz? Vallahi 6 yılı devirdik. Bundan sonrasında yaparız, yeter ki birbirimizden tırsmayalım. Ben bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz artık haftanın sonuna doğru koştur koştur gidiyoruz. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.